Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk İbrahim Bey, merhaba, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
Evet hocam, yine sıcak bir haftayı geride bıraktık. Önemli gündem başlıkları var ama önemli iki husus var. Onları konuşarak başlayalım programımıza. İlki inşallah önümüzdeki hafta Ramazan ayına gireceğiz. Ve Ramazan ayını inşallah hep birlikte idrak edeceğiz bütün güzellikleriyle. Neler söylemek istersiniz? Ramazan'da programımızda olmayacak. Onun için şimdiden sizin duygu ve düşüncelerinizi almak isterim.
Evet, inşallah çarşamba akşamı ilk sahura kalkılacak. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada, medeniyet coğrafyamızda İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik ediyoruz. İftar sofraları sadece oruçların açıldığı değil, aynı zamanda gönül birlikteliklerinin olduğu bir ortamlardır. Diğer zamanlarda, mesela İstanbul'da sürekli eş, dost, akraba veyahut da kurumlar böyle zengin menülü iftarlar veriyorlar idi. Ama bu sene muhtemelen durum biraz değişecek. Yani insanlar artık birbirlerini ağırlamak yerine Türkiye'nin yaklaşık 11 ilinde milyonlarca insanı etkileyen, evsiz, barksız bırakan bu deprem afetinden sonra Ramazan-ı Şerif'te yapacağımız iftar ikramlarını o bölgelerde açarak hem o insanlara bir yardım eli uzatmış, hem de o iftarı en layık olan insanlarla açmış, evet, oluruz. Bunu bu şekilde ifade edelim. Yine ayrıca Urfa, evet, da hocam, sel sebebiyle hayatını kaybeden, evet, insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi deprem nasıl bir tabiat olayıysa, sel de yağmurun ani şekilde bir bölgeye kısa sürede fazla yağış düşmesi şeklindedir. Uzun süredir mesela Urfa, Adana, Maraş, o bölgede Kasım'dan bu yana büyük bir kuraklık var idi. Hatta biz geçtiğimiz programlarda söylemiştik, yıllık bilançoda düşecek yağış bazen uzun kuraklıklardan sonra hızlı yağışlar olur. Bu da normaldi. Fakat şu anda can kaybına sebep olan televizyonlarda, ekranlarda gördüğümüz o görüntüler tamamen insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri, evet, yani dere yataklarına inşaatlar, evler, alt geçitler vesaire yaparak suyun doğal akışını engelliyoruz. Daha sonra da belki 50 yılda bir, belki 100 yılda bir, belki 500 yılda bir olabilecek bu aşırı ve ani yağışlar dere yatağını terk etmez. Daha sonra sizin o yaptığınız evleri alıp götürüyor, arabaları alıp götürüyor maalesef. Ve 17 tane de sanırım can kaybına sebep oldu.
Allah rahmet eylesin.
Adıyaman'da. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala akletmez, evet, misiniz diyor. İnşallah bu olaylar, hem deprem hem sel afeti bize akletmeyi ve mekanlarımızı, meskenlerimizi, evlerimizi, iş yerlerimizi yaparken doğru yerleri seçmek, sadece hırsla, daha fazla kazanma arzusuyla her önümüze gelen yerlere, ev, iş yeri, yol yapmamamız gerektiğini bize gösterdi.
Peki hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi gündem başlıklarına bakalım. Ankara dün önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde afet, acil durum yönetimi ve insani yardım temasıyla düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olağanüstü toplantıya çağrı yapan isimdi. Özbekistan'ın, yanılmıyorsam, dönem başkanlığında gerçekleşti. Hocam, bu zirvenin anlamı neydi? Tam da işte yaşadığımız bu deprem afetinin akabinde afet, acil durum yönetimi ve insani yardım teması ön plana çıkıyor. Devlet başkanları zirvenin sonuç bildirisinde depremlerin ardından toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bu zirvenin öneminden bahsedebilir misiniz? Buyurun.
Evet, geçtiğimiz yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı kurularak bu ülkeler arasında ekonomik, siyasi, askeri her türlü işbirliğini geliştirme yönünde bir takım deklarasyonlar yayınlanmış idi. İşte bu Hatay-Maraş bölgesindeki depremle birlikte bütün dünyada olduğu gibi Türk ülkelerinden de en önce gelenler, özellikle Azerbaycan başta olmak üzere, hem insani kurtarma ekipleri, mesela Sokar petrol şirketi, evet, deprem Azerbaycan bölgesindeki bütün o vinçlerin, araçların akaryakıt ihtiyacını karşıladı ki bu çok büyük bir meblağdır. Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan hepsi elinden geldiğince maddi manevi, hatta Kırgızistan'ın göndermiş olduğu çadırlar karakteristik bir otağı gibiydi. Dikkatlerden kaçmadı. Ve İstanbul'daki bu zirvede şöyle bir karar alındı. Afet Acil Durum Yönetimi ve insani yardım temasıyla toplanan bu
zirvede
hem bu deprem bölgesindeki insanlara bu kalıcı konutların yapılması konusunda, konteynerların, konteyner kentlerin inşası konusunda Türk devletlerinin katkısının ne olacağı konusu, artı bunu bir kurumsal yapıya büründürerek, diyelim ki önümüzdeki yıllarda hiç istemeyiz ama mesela Türkmenistan'ın olduğu yer, başkent Aşgabat 1950'lerde yerle bir olmuştur. O da birinci derece deprem kuşağı üzerinde. Yine Kazakistan'ın en büyük şehri Almata. Deprem bölgesinde olduğu için başkent ülkenin ortasına, Astana'ya taşındı. Yani bu ülkeler de bir şekilde deprem kuşağı üzerinde ve her an onlarda da bu şekilde afetler olduğunda kurumsal bir, nasıl ki bizim Türkiye'de AFAD'ımız, Kızılay'ımız var ise bu Türk ülkeleri arasında dayanışmayı gerçekleştirmek ve kurumsal bir yapı oluşturarak böyle bir afet konusu olduğunda, söz konusu olduğunda direkt olarak bu ortak mekanizmanın devreye girmesi, arama kurtarma, her türlü insani yardım faaliyetlerinin bir kurumsal yapıya büründürülmesi gündeme getirildi ve merkezinde İstanbul olacağı söylendi. Bu da Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bu alanda kurumsal laşma ve ete kemiğe bürünmesi konusunda önemli bir başlangıçtır ve ilk konuda bizim bu Maraş Hatay depremindeki depremzedelere yardım konusu da ilk konuyu teşkil ediyor. Bu yönüyle baktığımızda hem Aliyev hem
Mirzayev
hem Kazakistan Devlet Çaparov Başkanı Tokayev Türkiye ile Türkiye'nin bu depremde göstermiş olduğu hem devletin hem STK'ların başarısını övgüyle söz ettiler. Ve kendi ülkelerinde de benzer kurumların oluşturması konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söylediler. Ve bu tür organizasyonlar, bu akrabalar, dost kardeş ülkeler arasında işbirliğin gelişmesi konusunda atılan çok önemli adımlardır ve sevindiricidir. İnşallah bunun değişik alanlarda daha da yaygınlaşmasını, gelişmesini ümit ediyoruz.
Evet. Basında bu zirve dünyaya Türk Birliği mesajı verildi diye olarak okundu hocam. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Türkiye odak güç haline geldi sözleri de dikkat çekiyor. Bir de Macaristan Başbakanı Orban'ın Türk dünyasının kilit rol oynayacağını söylemiş dünyada. Bu ifadeler yer alırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de burada ilk kez toplantıda yer alması Güney Kıbrıs Rum yönetimini biraz kızdırmış olacak ki Macaristan'dan izahat istenecekmiş. Evet. Bir Avrupa Birliği ülkesi olarak nasıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağının olduğu yerde bulunabilirlermiş. Evet. Ne der,
tabii
söylersiniz?
Tabii ki burada 90'lı yıllarda Türkiye'yi idare edenlerin aymazlıkları gündeme geliyor. Çünkü Kıbrıs'ta Türkiye, İngiltere garantör ülkeler, yani Kıbrıs Türk kesimi, Rum kesiminin nasıl bir yapıya kavuşacağına dair, yani Yunanistan'la Türkiye ve İngiltere 3 tane garantör ülke var. Bu ülkelerden herhangi biri istemeden orada siyasi yapıda bir değişiklik olamaz idi. İşte Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Rum kesiminin girmesine Türkiye herhangi bir çekince koymadı.
Evet.
Ve 2004 yılında Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne girerken 90'lı yıllarda dediler ki siz de Avrupa Birliği'ne alacağız, bir parmak bal çaldılar. Şu anda Kıbrıs Rum kesiminin bu cüretkar açıklamasının sebebi Macaristan Avrupa Birliği ülkesi, kendisi de Avrupa Birliği'ne üye. Diyor ki biz Kıbrıs Rum kesimi olarak Türk kesimini gayrimeşru bir yapı olarak görüyoruz ve bizim devlet olarak tanımadığımız bir yapının da içinde olduğu bir masanın etrafında sen nasıl bulunursun gibisinden kendine göre Macaristan'ı hukuki olarak sıkıştırmaya çalışıyor. Hı hı. Ancak işte buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Bazen şer gibi görünen hadiseler hayra sebep olabilir. Macaristan'ın da Avrupa Birliği üyesi, evet, olan Macaristan'ın da bu Türk işbirliği, Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasıyla birlikte Kıbrıs Türk kesiminin ayrı bir devlet olarak bağımsızlığının, hı, deklare edilmesi, artık federe yapının veya iki toplumlu yapının veya Türklerin azınlıkta olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sürdürülemeyeceği bütün dünya tarafından görüldü ve bunun ete kemiğe büründürülüp ve artık yavaş yavaş Türkiye'nin başta Türk ülkeler olmak üzere dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzeyini de kaldırıp Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında dünyaya legal, hı hı, bir devlet, zaten de facto var olan devletin tanınmasını sağlamalıdır diye düşünüyorum.
Hocam devam ediyoruz bir başka önemli gelişmeyle. Normalde 15-16 Mart'ta dörtlü zirve yapılacaktı. Dörtlü toplantı yapılacaktı Moskova'da. Türkiye, Rusya, Suriye, Esed rejimi ve İran. 15-16 Mart'ta bunun Moskova'da yapılacağı ilan edilmişti hafta başında. Ancak belirlenmeyen bir tarihe ertelendi. Sebebi de dün Esed rejiminin işte başındaki isim Beşar Esed Moskova'yı ziyaret etti. Putin'le görüştü. Orada da Türkiye ile bir araya gelmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek için çeşitli şartlar öne sürdüğü ifade ediliyor. Onlardan birkaçını bahsedelim. Daha doğrusu iki şart var zaten. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme çabaları ele alınmış bu görüşmede ama Esed'in şartları şöyle: Türkiye'nin Suriye'den tamamen çekilmesi, askerini çekmesi ve muhalif gruplara desteğini durdurması. Bu iki şart. Bu işleri yokuşa sürmek midir? Bunu sormak istiyorum. Bu arada Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esed'in görüşmesine dair bu yönde çalışmalar devam edecek demiş. Rusya'nın da bu görüşmeyi öncelemediğini görüyoruz bu tavırdan. Neler söylemek istersiniz?
Şimdi birincisi Suriye'de rejimin resmi olarak dünya tarafından kabul gören işte en tepe ismi Beşar Esad olarak gözüküyor.
Evet.
Fakat Beşar Esad'ın ne ekonomik, ne siyasi, ne de askeri olarak bir iradesinin olmadığını, Rusya'nın oluru olmadan herhangi bir adım atamayacağını yaklaşık uzun 3-5 yıldan beri söylüyoruz.
Evet.
Şimdi tam bu dörtlü toplantı arefesinde Beşar Esad'ın Moskova'ya çağrılıp arkasından da bunun belirsiz bir tarihe ertelenmesinin gerisinde, yani Rusya'nın burada bir parmağının olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü Beşar Esad'ın Türkiye'ye sürmüş olduğu şartlara bakıyorsunuz. Türkiye diyor ki işte Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla,
Barış Pınarı Harekatı.
Yani son 3-4 yılda kan dökerek, şehit vererek, oradaki DAEŞ'ları temizleyerek güvenli bölge oluşturduğu yerlerden çekilsin. Ve Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu'nun, şu andaki adı işte diyelim ki Suriye Milli Ordusu'nu desteklemekten vazgeçti. Türkiye'nin elinde iki tane kart var zaten. Diyor ki şu elinizdeki kartı açın, daha sonra görüşelim. E peki bunu söyleyebilmesi için Beşar Esad'ın Fırat'ın doğusundaki bütün PKK-YPG unsurlarını temizleyip orada Türkiye sınırına kadar rejimin hakim olması, Amerika'yı ve Rusya'yı göndermiş olması ve daha sonra da şunu diyebilir: ya bakın Amerika'da gitti, Rusya'da gitti, PKK'da bitti, DAEŞ'da bitti, siz daha niçin Suriye topraklarındasınız deme hak ve yetkisi olabilir. Ancak ülkesinin üçte biri, Fırat'ın doğusu, hem Amerika güdümündeki PKK'ların kontrolünde, su kaynakları, petrol kaynaklarının ekserisi bu PKK-YPG kontrolünde. Kendi ülkesinin petrolünü gayrimeşru bir şekilde spot piyasadan, onlardan satın alan bir Beşar Esad'ın Türkiye'ye böyle bir dayatmada bulunabilme cüretini gösterebilmesinin sebebi bunu Putin'den güç alıyor. Peki Rusya neden böyle bir hamle yapma gereği duydu derseniz, Ukrayna-Rusya savaşında işte Türkiye'nin o Finlandiya'yla işte NATO'ya giriş sürecinde yeşil ışık yakması ve Avrupa Birliği ile Amerika ile ilişkilerini sıcak tutması ve Türkiye şu anda Batı ile Doğu arasında bir denge politikası izliyor. Yani Putin de Türkiye'ye şu hatırlatmada bulunuyor: yani benim de elimde
kartlar var,
kartlarım diyor. Var. Yani bunu hatırlatmak istiyor gibi bir his uyandı şahsen bende. Bir de Türkiye'nin bu coğrafyada, yani Güneybatı Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar üçgeninde bölgesel bir güç olduğunu, bölgesel güç olan ve böylesine bir stratejik konumda olan bir ülkenin sadece NATO'nun gözüyle, sadece Avrupa Birliği ile, sadece Rusya ile taraf olarak olaylara bakması hiçbir zaman Türkiye'nin menfaatine değildir. Şu andaki izlemiş olduğu denge politikası doğru bir politikadır. Yani Rusya'nın bu savaşta Ukrayna ve Rusya arasında denge politikası izlemesi yahut da NATO-Avrupa Birliği Rusya arasında denge politikası izlemesi, Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerini koparmadan da Batı ile ilişkilerini tutması Türkiye'nin menfaatinedir ve bu politikayı da sürdürmelidir. Yani ne Rusya'dan vazgeçmelidir ne de NATO'dan çıkmayı düşünmeli, Avrupa Birliği ilişkilerini koparmalıdır. Bu denge politikası sürmelidir. Bu da Türkiye'nin menfaatinedir diye düşünüyorum.
Evet. Peki hocam, bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla gündeme dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim bir kez daha ve birliklerimize Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla devam ediyoruz. Önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir helikopter düştü. Bu helikopterin ilk başta PKK terör örgütü, PKK uzantıları tarafından TSK'nın helikopteri olduğu yönünde tezvirat çıkarıldı. Sonrasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının, ki üst düzey, sözde üst düzey 7 PKK'lı terörist olduğu ifade ediliyor. Ve bu kazada ölen üst düzey PKK terör örgütü üyeleri bu helikopteri nereden aldılar? Kimin elindeydi bu helikopter? Bu sorular soruluyor. Bu helikopter kimin? Yoksa PKK'ya artık helikopter de mi tedarik edildi sorusu gündemde. Neler söylemek isterseniz, bunun arkasında ne var?
Şimdi olay çok daha sıcak olduğu için önceki akşamdan bu yana uluslararası medyada değişik şekilde haberler veriliyor. Önce sanki bir TSK'nın helikopteriymiş gibi lanse edildi. Az önce de ifade ettiğiniz gibi. Ancak Daha sonra Barzani bölgesinde Barzani'nin o istihbarat elemanları bunun bir PKK elemanlarını taşıyan helikopter olduğu, hatta bu 7 kişinin 3 tanesinin üst düzey istihbarat, batılı bir istihbarat ki muhtemelen Amerikan CIA ajanları. Ve bu helikopterin nereden nereye gittiği ve misyonun ne olduğu konusunda ise birkaç görüş var. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'nin kuzeyine bir ziyareti gerçekleşmişti. Ve Kandil'den gelen ekibin helikopterle o bölgeden Suriye'ye taşınıp tekrar gönderilmesi konusunda böyle bir helikopter kazasının olduğu. Bu helikopterin bir benzerinin ki bunların seri numaraları, markası, her şey belli. Suriye'deki YPG, PKK unsurlarına Amerikalılar tarafından verilen helikopterin bir benzerinin olduğu ifade ediliyor, düşen helikopterin. Ve Amerika'nın argümanları Suriye'nin kuzeyinde Haseke, Kamışlı başta olmak üzere sınırımız boyunca bu PKK yapılanmasına verilen desteği dünya kamuoyuna biz DAEŞ'e karşı bunları silahlandırıyoruz ifadesi kullanılıyor. Evet. Halbuki DAEŞ'in hava gücü yok. DAEŞ'in hava unsurları olmadığına göre bu helikopterle veya füzelerle, tank savarlarla, uçak savarlarla ve içinde askeri mühimmatın olduğu bir hava aracıyla hangi DAEŞ'la mücadele edilecekti? Bu direkt Türkiye'yi hedef alan bir silah sevkiyatı da diyebiliriz. Şu anda her şey Türkiye'deki seçimlere endekslenmiş. Yani Mayıs'a kadar bir bekle gör politikası izleniyor. Gerek Türkiye'deki uzantıları, gerek Suriye'de, Irak'ta. Çünkü bunlar işte demokrasi, insan hakları, halkların kardeşliği, eşitliği falan diyorlar ama bal gibi orada bir terör yapısı ve Amerika kuklası bir oluşum, siyasi oluşum ve Türkiye'den de toprak talebi yapmayı planlayan bir oluşum olduğunu Türkiye biliyor. Ancak şunu da eklememiz gerekiyor. Bugün yine bir Amerikalı yetkilinin basına düşen bir açıklaması var idi. Diyor ki uzun vadeli düşündüğümüzde diyor Türkiye gibi değerli bir müttefiki kaybetmenin Amerika'ya nelere mal olacağını hesap etmesi lazım. PKK, YPG gibi diyor daha henüz bir devlet oluşumu olmayan bir silahlı yapıyla Amerika nereye kadar gidebilir veya hedeflerini ne kadar gerçekleştirebilir? Ve biz bu konuda Türkiye'yi çok fazla yani sivil ve askeri bürokrasi olarak kendimizden uzaklaştırıyoruz. Bunun bedeli Amerika'ya ağır olur diye Amerika'daki devlet ada aklı, akil insanlar bunu söylüyorlar. Ama bir de Amerika içerisinde Siyonist, Evangelist, yeminli mali müşavir der gibi yeminli Türkiye düşmanları söz konusu. Evet. Sürekli olarak işte İsrail'in değirmenine su taşıyan bir ekip var. Onlar Amerikan, yani nasıl ki Türkiye'de tek bir Türkiye yok. Bakın bu seçim öncesinde görüyoruz nasıl insanlar kamplara bölünmüş. Amerika'da da bu küreselciler ve bu demokrat ve cumhuriyetçiler arasında büyük bir fikir ayrılığı söz konusu. Bu yönüyle baktığımızda Amerika bu helikopter hadisesinin göbeğine kadar içindedir. Bugün işte çekiç güçte başlayıp 90'lı yılların başında çekiç güçte başlayıp bugüne kadar devam eden Kandil'den Sincar'a, oradan da bugün Türkiye sınırı boyunca Kuzey Suriye'de bir adeta bir devlet yapılanmasının ilmek ilmek kozasının örüldüğü bir yapıyı Amerika oluşturuyor. Fakat şunu da unutmaması gerekiyor Amerika'nın. Türkiye bu eksen ülkeler teorisinde de söylüyor Amerikan think tank kuruluşlarında. Türkiye bölgesinde oyun kurabilecek, senaryo yazabilecek güce sahip değildir. Ama Türkiye'ye rağmen siz bölgede hiçbir şeyi başaramazsınız. Yani Türkiye'yi ikna etmeden o bölgede hangi planı kurarsanız kuranın başarılı olma şansı hemen hemen yok olduğunu bizzat Amerikan think tank kuruluşları söylüyor. Evet. Ve Türkiye'ye rağmen de Amerika burada bir terör yapılanmasında başarılı olamayacaktır. Harcadığı para da yanına kar kalacaktır diye düşünüyorum. İşte bu helikopter kazasında ölenler istihbarat, 3 Amerikalı istihbaratçı ve 4 PKK'lı, bunlar hepsi üst düzey görevli ve kazadan hemen sonra da başka bir helikopterin oradan uzaklaştığı söyleniyor görgü tanıklarına göre.
Peki.
Yani çok Türkiye'nin aleyhine fitne fesat kumpaslarının açığa çıkmış bir halidir bu helikopter kazası.
Peki hocam. Devam edelim. Ülkenin güneyinden kuzeyine bakalım. Karadeniz'de önemli bir ne diyelim sürtüşme yaşandı. ABD ve Rus hava kuvvetleri arasında. Evet, Karadeniz'de ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını iki Rus Su-27 uçağı taciz ediyor ve bu hava aracının üstüne petrol boşaltıyor, yakıt boşaltıyor ve dolayısıyla ABD'nin insansız hava aracı düşüyor ve bunun üzerine gerilim başladı ama daha sonra yapılan görüşmelerle alttan alındı sanki hocam. ABD şu açıklamayı yaptı, kasıtlı olarak yapıldığını düşünmüyoruz dedi. Bu gerilim neye yol açabilirdi? Karadeniz üzerinde yaşanan Rus ve ABD unsurları arasında yaşanan bu gerilimi
şimdi
nasıl değerlendirirsiniz?
Hava aracı deyince böyle küçük bir drone gibi falan bir şey aklımıza gelmesin. Kocaman bir uçak bu.
Evet.
İnsansız bir uçak. Silah tek sistemleri var. Aynı zamanda dünyanın en son sistem haber alma casus yazılımlarına sahip bir hava aracı bu. Değerinde 33 milyon dolar olduğu söyleniyor. Yani bakın bu düşen hava aracı 33 milyon dolar bir servet değerinde bir hava aracı bu. Kırım yakınlarında Karadeniz üzerinde vuku buluyor. Şimdi Karadeniz'de Kırım'a yakın bir bölgede Amerikan istihbarat amaçlı bir hava aracının ne işi olabilir? Soru bu. Yani Amerika nere, burası nere? İkincisi işte biz o Rusya, İran, Türkiye dörtlü görüşmelerin ertelendiği belirsiz bir tarih ediyoruz ya. Yani Rusya Türkiye'den şunu bekliyor. Yani Amerika NATO'yu bahane ederek Türkiye bir NATO ülkesi, Bulgaristan bir NATO ülkesi, Romanya NATO ülkesi. Dolayısıyla da diyor Romanya, Bulgaristan, Türkiye'nin müttefiki olarak biz orada
bulunuyoruz.
Bulunuyoruzdan yola çıkıyor. İşte bir taraftan Amerika Türkiye'ye bu yönüyle baskı yaparak işte Karadeniz'de daha fazla etkin olmaya çalışırken Rusya da Türkiye üzerinden diyor ki Amerika'yı burada sınırlamam gerekiyor. Eğer benimle ticari ilişkilerini veyahut da Suriye'deki bir takım hadiseleri. Yani çok hani kıldan ince, kılıçtan keskin derler ya eskiler. Böylesine çok hassas bir denge var. Yani herkes kendi gemisini yürütebilmek için birilerine ilişkilerinde bunu hep koz olarak kullanıyor. Yani Karadeniz'de de Amerika'nın Ukrayna'nın yanında yer alıyormuş gibi veyahut da işte Bulgaristan, Romanya gibi müttefiklerinin hukukunu koruyormuş gibi oralarda bulunuyor. Ama gerçekte Amerikan donanmasının Karadeniz'de yer alması ve dünyanın bütün denizlerinde, okyanuslarında olduğu gibi Karadeniz'de de bayrak göstermek istiyor. Ama Boğazların statüsü gereği Montreux Sözleşmesi ile birlikte yani bu savaş gemilerinin girip çıkması Türkiye'nin iznine ve kontrolüne tabi olduğu için bir taraftan da Amerika Karadeniz'de daha fazla etkin olabilmek için Türkiye'den daha fazla artık hoşgörü veyahut da
kolaylık
bekliyor. Rusya ise tam tersine Amerikan donanmasının Karadeniz'e girmesini engellemesi konusunda Türkiye'den bir takım işaretler bekliyor. Yani hani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hesabı. Türkiye burada Karadeniz'de Amerika'yı frenlemek veyahut da Amerika'nın önünü açmak gibi bir ikilemle karşı karşıya. Bir diğer konu da bugünlerde Karadeniz'de bulduğumuz doğal gazın milli o
sisteme dahil edilmesi.
Ve bu konuda da o bölgelerde sabotaj ihtimalinin her an olabileceği konusunda yani bizim o İHA'larımız havada ve o MİLK gemilerimiz de denizde 24 saat adeta teyakkuzdalar. Yani bu hava aracının düşürülmesi hayra alamet değildir. Yani Türkiye açısından da yani bizim oradaki doğal gaz çıkarma ve nakleden tesisler açısından da yani Amerika'nın tarihinde bu yani bizim muavenet muhribimizi evet. batırdılar ve yanlışlıkla oldu dediler. Yani oradaki sizin platformunuza bir torpido gönderirler. Sizin milyar dolarlar harcadığınız tesislerinizi yerle bir ederler. Ondan sonra da ona bir kılıf bulabilirler. Bu nedenle teyakkuzlu olmak lazım diye düşünüyorum Karadeniz'de.
Evet. Güneyinde ABD'nin helikopteri, kuzeyinde de İHA'sı evet. düşüyor. İlginç hadiseler. Devam edelim hocam. 18 Mart'ta tahıl koridoru anlaşmasının süresi doluyordu. Yapılan anlaşmayla 60 gün süreyle daha uzatıldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko diyor ki 60 gün süreyle uzatılan tahıl koridoru anlaşması ile ilgili verilen tüm söz ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü Rusya'nın gübrelerinin, tahıllarının bekletildiği bazı limanlarda ifade ediliyor. Rusya da bu beklentiyi dile getiriyor. Neler söylersiniz?
Şimdi açık konuşmak gerekirse bu tahıl krizinde olsun, birçok uluslararası krizde Rusya hani ayı politikası dediğimiz Rus politikasında siyah ve beyazdır. Diyor ki ben şuna müsaade etmem.
Evet.
Çizgiyi aşarsa bombardıman yaparım ki Ukrayna'ya dalıp böyle konvansiyonel bir savaş çıkardığı gibi. Batılıların ise tam tersine yüzünüze gülüp size her şeyi vaat edip ama masanın altından farklı işler çevirdiği görülüyor. Şimdi tahıl koridorunda Rusya verdiği sözlere, yükümlülüklerine bağlı kalıyor. Ancak Batılılar ise tam tersine mesela diyelim ki Ukrayna'nın buğdayı, mısırı, ayçiçeği, tahılı ve bitkisel yağları dünya piyasalarına geçme karşılığında hı-hı. Rusya'nın da gübresi ki kimyasal gübre şu anda tarım alanında Türkiye'de de bir gübre ile ilgili sıkıntılar başladı. Bir taraftan o İskenderun'daki tesislerin yıkılması, bir taraftan da bu Rus gübresine uygulanan ambargo sebebiyle yani Rusya diyor ki ben Ukrayna'nın tahılına ve ürünlerine dünya piyasalarına çıkmasına izin vermemin karşılığında aynı şeyin Rus ürünlerine de uygulanması gerekirken Avrupa ve Amerika gizli bir elle buna ambargo uyguluyor. Sözünün bu nedenle de 4 ay değil 2 ayla sınırlandırdı. Normalde Türkiye'de 4 ay olmasını istiyordu ama 120 günden 60 güne çekti evet. ve bunu bekleyip göreceğiz dedi. Yani benim ürünlerime yine aynı ambargo uygulanırsa ben bunu bir daha uzatmayacağım da deklar etti Rusya.
Peki hocam devam edelim. İran ve Suudi Arabistan Çin'in arabuluculuğunda ilişkileri düzeltme ve diplomatik temsilcilikleri yeniden açmak konusunda anlaştıklarını duyurdu. Bu anlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? 20 yıldan uzun bir süre önce imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşmalarında uygulayacaklarını duyurmuş her iki ülke. Buyurun hocam.
Şimdi Orta Doğu'da hep söyleriz 4 başat ülke vardır. Türkiye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hep benzer politikalar uygulayarak benzer sonuçlar almış. Yani İran'ı öcü göstermiş bu 79 evet. Rumeyni devriminden bu yana. Körfez'deki ülkeleri İran'la korkutarak en son sistem sofistike silahlarını Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelere milyar dolarlık silah satışı yapıyor. Ve ne kadar savaş, ne kadar kaos olursa Amerika bundan nemalanıyor. Ve yine şunu ifade edeyim, son günlerde ben ekonomist değilim, işin sebebi nedir onu da bilemem. Ancak bu banka iflaslarının olmasından hemen sonra Amerika mutlaka bir yerlerde savaş çıkarıyor. Yani Amerikan ekonomisinin ayakta durabilmesi için silah fabrikalarının tam kapasiteyle çalışması gerekiyor. Amerikan Savunma Bakanlığı vardır. 1770'li yıllardan bu yana Amerika'nın kurulduğundan bu yana Amerika'ya kimse saldırmamıştır. 1860'lı yılların başında iç savaş çıkmıştır. Kendi birbiriyle Kuzey-Güney savaşı olmuş. Onun dışında da Amerika'da savaş olmamış. Ama Amerika sürekli bir yerlere saldırmıştır. Yani ben bazen espri olarak söylüyorum. Bu bakanlığın adını Amerikan Saldırı Bakanlığı olarak değiştirmeler evet. lazım. Ve bir taraftan CIA vasıtasıyla, bir taraftan Pentagon eliyle,
ya da taşeronları eliyle,
dünyanın dört bir yanında nerede bir kaos, savaş var ise mutlaka burada Amerika'nın bir parmak izinin olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle baktığımızda Amerika bölgede sürekli kaosun olmasını istiyor. Çin ise kuşak yol projesi sayesinde savaşın yerine ticaretin gelişmesi. Yani Çin'in şu andaki görünür politikası budur. Hatta Amerika'nın Afganistan'dan apar topar çekilip, çünkü maliyetler yüksekti. Korona virüs hadisesinde de ekonomisi biraz açık verdi.
Evet.
Trilyon doları bulan bir harcaması söz konusuydu. Apar topar Afganistan'dan çekilip, hatta Suriye'deki DAEŞ'lıların bir kısmının Afganistan'a götürülüp orada Horasan adlı bir terör örgütü kurup Afganistan'daki kaosu tetiklemek istemesinin sebebi de Çin'in kuşak yol projesinin baltalama hedefli olduğu söyleniyor. Çünkü Çin için savaş ne Orta Asya'da, ne Kafkasya'da, ne Orta Doğu'da istenen bir şey değildir. Çünkü Pekin'den Londra'ya kadar bu hızlı trenler, otobanlar vasıtasıyla ürünlerin kısa yoldan batı pazarlarına ulaştırılmasından yana. İşte böyle bir bölgede savaş olursa, güvenlik olmadığı zaman bu tedarik zinciri kırılıyor. İşte Çin bölgede suni bir adeta düşmanlık oluşturulmuştu İran'la Suudi Arabistan arasında. Bu gerginliği sonlandırmak ve asgari müştereklerdeki tarafların bir araya getirmeye çalışması neticesinde bu Çin'den beklenen bir durum. Yani Çin İran'la Suudi Arabistan'ın en azından asgari müştereklerde birleşerek ticaret boyutunda işbirliği yapmasını ister. Bu Çin'in politikalarına uygundur. Amerika ise tam tersine İran'la evet, Suudi Arabistan'ın körfez ülkelerinin gerginliğini arttırarak İran'la korkutup onlara silah satmak Amerika'nın en temel politikasıdır diye söyleyebiliriz.
Peki hocam. İsrail maalesef her Ramazan'da olduğu gibi öncesinde de Filistinlilere yönelik baskınlarını, zulümlerini artırıyor hocam. Son olarak işgalci güçler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenlemiş, biri çocuk 4 Filistinliyi şehit etmiş. Diğer taraftan İsrail'in içinde de tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı'nın da İç savaş uyarısı var. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, yani yıllardan beri İsrail sistematik olarak Batı Şeria'da işgal alanlarını genişletirken Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Gazze şeridindeki Filistinlilere her türlü insan hakları ihlallerini bıkmadan, usanmadan yaparken biz bunları medyada duyarak adeta bir alışkanlık,
evet,
yani tepkisiz hale geldik ama gündeme getirmek de bizim vazifemiz bu medeniyet coğrafyamız programında.
Evet.
Çünkü zulüm devam ettiğine göre biz de bunu bir şekilde gündeme, evet, getirip konuşmamız gerekiyor. Yani bir taraftan o kökten dinci, fanatik, Siyonist Yahudilerin Batı Şeria'daki yerleşim alanlarını genişletmesi, bir taraftan Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa üzerinden provokatif hareketler yapması ayrı bir konu. Bir de İsrail'in kendi içerisinde bu sosyal demokrat, işte feminist, diyelim ki Batı türü hayat tarzını benimseyen, evet, İsraililerle o kökten dinci Yahudiler arasında da bir çatışma söz konusu. Çünkü İsrail dediğiniz devlet dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen insanların bir araya toplanmasıyla oluşturulmuş. Şu anda Netanyahu hükümetinde de çok radikal unsurlar koalisyon içerisinde yer almasından dolayı normal, makul, ortalama bir İsrail vatandaşı ise bunların bu kadar radikal hareket etmelerini kendi gelecekleri ve güvenlikleri açısından tehdit görmekte ve bunu protesto eden gösteriler yapmakta ve İsrail buna bile tahammül edememekte. Hı. Hatta bazı gözlemcilere göre böyle giderse İsrail bir iç savaşa doğru sürükleniyor ifadelerde kullanılmaktadır. Ama bunları bekleyip görmek lazım. Şimdiden bir iç savaşa gidiyor demek çok erken.
Evet. Bu arada özgür ve özgürlükçü Batı'da, Fransa'da devlet kanalı Filistin'e destek veren çalışanlarını kovmuş hocam. Fransa'da devlete ait haber kanalı France 24 sosyal medyada İsrail karşıtı paylaşımlarda bulundu ve ölen Filistinliler için şehit ifadesini kullandığı gerekçesiyle 4 gazeteciyi görevden uzaklaştırmış. Evet.
Şimdi Filistinlere şehit dediği için görevine son verilen bir gazeteci ve
evet,
burada bir kare var. Diğer tarafta da 8 milyarlık dünyanın neredeyse 2 milyar yani 1/4 birini ilgilendiren bir kutsal dinin kitabı yakılıyor.
Evet.
Buna da insan hakları
deniliyor
ve tolerans gösterilmesi bekleniyor. Yani buradaki çifte standardı ikiyüzlülüğü anlama
fikir
açısından
özgürlüğü.
Yani özgürlük falan yok. İşlerine geldiği gibi tavır koyma söz konusu. Ve Türkiye'de EYT'lilerle ilgili bu deprem sonrası yaşa takılanlarla ilgili kanun çıkıp Nisan ayında maaşlarını almayı beklerlerken ki 50 yaşındaki insanlar emekli olabiliyor.
Evet.
İşte bunu 43'e kadar da indirebiliriz. Fransa'da ise emekli yaşı yükseltildiği için şu anda bir yüz binlerce insan sokakta.
62'den
ve
64'e.
Diyor ki mezarda emekliliğe karşı protesto gösterilerinin olduğu bir
Fransa.
Paris sokakları. Yani Türkiye'de bu Cumhuriyet döneminin yetiştirmiş olduğu, ben onlara çakma aydınlar diyorum, her türlü iyiliğin, güzelliğin, medeniyet adına var olan ne varsa Batı'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, yani Londra, Paris, Berlin sokaklarında arayan bu insanlara şunu söylemek gerekiyor. Dünya sadece Batı'dan ibaret değil. Bu Batı'nın bir de doğusu var, güneyi
evet,
var, kuzeyi var ve insanlık adına 300 yıl öncesine gittiğiniz zaman Batı'nın bomboş bir karanlık olduğunu, Orta Çağ'a gittiğimizde bunu görürüz. Bu nedenle Batı'da modernitenin, yani diyelim ki metrosuyla, limanıyla, havaalanlarıyla bir takım gelişmişlik unsurları olmakla beraber insani olarak, aile yapısı olarak, mesela Hollanda'da gençliğin önemli bir kısmının eşcinsel olduğunu, aile kavramının kalmadığını, adeta evlilikten daha fazla boşanmaların olduğu bir toplumun nesine biz özenelim, nesine çağdaş diyelim. Eğer öyle bir çağdaşlık, gelişmişlik muteberse varsın onların olsun, biz bu halimizden memnunuz. Dolayısıyla Batı bizim eğitim müfredatlarında bize dikte edildiği gibi çok da çağdaş, çok da medeni değil. Adeta Akif'in dediği gibi tek dişi kalmış
canavar.
Ki 18 Mart'ta da bunu hatırlatmakta fayda var. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani ta'u ne de düşmüş bu istila mı diyor
evet,
şiir.
Evet.
Dolayısıyla Batılı 100 yıl önce neyse bugün de odur. Bu nedenle bunlara karşı dik durmak, omurgalı davranmak gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Pakistan'a geçelim. Pakistan'da sokaklar maalesef hareketli. Eski Başbakan İmran Han'ın taraftarlarıyla polis arasında çatışmalar devam ediyor birkaç gündür. Lahor'da gerçek merminin kullanıldığı iddia edilen çatışmalarda 33 polis yaralanmış. Normalde eski Başbakan İmran Han'ın mahkemede ifade vermesi gerekiyordu. Duruşmaya çıkması gerekiyordu. Fakat gitmedi. Bunun üzerine polis İmran Han'ı almak için hareket edince İmran Han taraftarlarıyla polis karşı karşıya geldi ve çatışmalar yaşandı. Pakistan'da neler oluyor diye bir kez daha soralım hocam.
Aslında Türkiye'de o 2013-17-25 Aralık sürecinin olduğu yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın şimdi o zaman başbakanken
evet,
ameliyat masasına yatması gereken saatlerde MİT müsteşarına yapılan operasyonun son dakikada engellenmesi, yani o zaman diyelim ki MİT müsteşarı sorguya alınsaydı bu çözüm süreci hadisesinde iş başbakana kadar gidecek, ondan sonra bir yargı darbesiyle hükümet düşürülecek, Ondan sonraki süreç işte bizim şu anda Pakistan'da gördüğümüz resim gibi olacaktı. Yani Pakistan'da halkın seçmiş olduğu hükümet yargıyla, orduyla, bir takım okyanus ötesi güçlerle değiştiriliyor. Yani bu Türkiye gibi, Pakistan gibi, Mısır gibi ülkelerin adeta kaderi olmuştur bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani Amerika, NATO veya batılı güçler o ülkelerde sadece hükümeti değil, bürokrasiyi, askeri yapıyı da dizayn etmişler. Kendi çizmiş olduğu çizginin dışına çıkan siyasi idareyi şimdi askeri darbe yapmadan kibar yolla, yargıyla, ki Tunus'ta da benzerini gördük biz, yargı darbesiyle götürüyorlar. Olmadı, askeri olarak operasyon çekiyorlar. Pakistan'da da gördüğümüz hadise 3 aşağı 5 yukarı benzer durumlar. Burada yalnız bir de Çin faktörünü söylememiz gerekiyor. Çünkü Pakistan üzerinde şu anda bir taraftan Amerika'nın ta yarım asırdan beri oluşturmuş olduğu bürokratik ve askeri bir altyapısı söz konusu. Çin'in ise bu Karaçi yakınlarındaki Davar limanını kiralamıştır.
Evet.
Çin'den hızlı trenle bu limana gelen mallar Orta Doğu ve Afrika pazarlarına gidiyor. Ve Çin her geçen gün Pakistan ekonomisi üzerinde etkin olmaya başladığı zaman işte bu tür Çin yanlısı ve Amerikan yanlısı politikacıların bazen askeri, bazen hukuki bir takım olaylarla derdest edilmesi. Yani burada kim kimi içeri alıyor, kim kimi yasaklıyor, dan daha öte kim kimden, yani kim kimin değirmenine su taşıyor. Burada Çin ve Amerikan taraftarları arasında bir çatışmanın olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam. Hocam son olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine dair gelişmelere bakalım. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün resmi törenle karşılandı Cuma'dan sonra ve ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bu işi bitireceğiz demişti Finlandiya için. Anlaşılan o ki İsveç bir kenara bırakıldı ve beklemeye devam edecek. Ama Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeşil ışık yakıldı. Neler söylersiniz, buyurun.
Şimdi başlangıçtan beri zaten Finlandiya ile Türkiye arasında herhangi bir problem söz konusu değil. Çok küçük pürüzler dışında. Yine İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasının Türkiye'nin stratejik açıdan herhangi bir lehine veya aleyhine olan bir durum söz konusu değil. Yani burada Rus tehdidine karşı bu iki İskandinav ülkesinin NATO'nun şemsiyesi altına girme durumu söz konusu. Türkiye ise İsveç'in 1980'li yıllardan bu yana 40 yılı aşkın bir süredir PKK'ya yardım ve yataklık yapması, onların adeta bir
hamisi olması
nedeniyle bu konuda bir takım rezervler koydu. Çünkü veto hakkı var idi. Başlangıçta bir paket halinde Rus tehdidine karşı, ki Ukrayna işgal etmeden önce İskandinav ülkeleri NATO'ya girmeyi pek akıllarından bile geçirmiyorlardı.
Bağımsızdı değil mi hocam?
Evet.
Yani?
Ya zaten bu İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler Avrupa'nın kuzeyinde olduğu için herhangi bir tehdit de, mesela Yeni Zelanda'nın ne tehdidi olacak şu anda? Niye herhangi, yani dünyanın bir köşesinde kalmış ülkeler bunlar. İskandinav ülkeler de 2. Dünya Savaşı'nda mesela Hitler bütün Avrupa'yı işgal etmişti. Onlar kendilerini orada biraz daha güvende hissettiler. Bu nedenle de şimdi Rusya'ya karşı bir NATO korumasına girme konusunda irade beyan ettiklerinde Türkiye'nin veto tehdidiyle karşı karşıya kaldılar. Ancak Amerika'dan Türkiye'nin F-16 uçak alımına rezerv koyup işte bu ülkelerin girmesi karşılığında filan diye bir takım ön şartlar öne sürdü. Türkiye'de siz bu uçakları vermeseniz biz başka alternatiflerden tedarik ederiz. Hatta Türkiye'nin o savunma sanayi çok hızlı geliştiği için Amerika bir taraftan da hızlıca bu uçakları şartsız şurtsuz verme yoluna gitti. İşte Finlandiya konusunu şöyle sonlandırabiliriz. Türkiye muhtemelen ayrı ayrı girecek bu iki ülke NATO'ya. Finlandiya'nın girişine herhangi bir rezerv koymayıp ama İsveç'le ilgili konunun yani İsveçliler ayak sürmelerinin sebebi bu Mayıs ayındaki seçimleri bekliyor. Türkiye'de eğer Erdoğan seçimleri kazanır ve aynı yönetim devam ederse ister istemez bazı yasal düzenlemeler yapıp teröristlerle ilgili bir takım operasyonlar yapıp yani kendine çeki düzen verecek. Tam tersi olursa da zaten Amerika her halükarda Türkiye'ye mevcut yeni yönetime bunu kabul ettirebileceğini düşünüyor. İsveç'e diyor sen acele etme. Ama Finlandiya'nın evet. Sanırım yakın bir gelecekte İsveç'ten önce NATO'ya üye olması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Peki, ama hocam. Türkiye'nin evet. Yani stratejik olarak girmeleri girmemeleri herhangi bir bizi çok da fazla ilgilendiren bir konu değil bu.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları konuştuk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.